Yeni Gün.
Merhabalar sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 3 Ocak 2019 Perşembe. Türkiye'de saatlerimiz 9'u 5 dakika geçiyor. Yeni gün başlıyor. Programımıza Zeynep Karaışık, Melda Alpay ve Sultan Yanmaz hazırladılar. Kumanda masasında Burak Arraroğlu var. Mikrofonda spikeriniz ben Arzu Türkdoğan. Türkiye saatiyle 10.30'a kadar sizlerleyiz. Türkiye saatiyle 10.30'a kadar bizlere telefonla ulaşabilirsiniz. Telefon numaralarımız 0090-312-463-34-19 ve 0090-312-463-34-21. Facebook adresimizden, Twitter adresimizden, e-posta adresimizden bize her zaman ulaşabilirsiniz. Facebook adresimiz yenigun.tsr, Twitter adresimiz tsryenigun, e-posta adresimiz tsryenigun@trt.net.tr. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu internet sayfamızdan canlı olarak dinleyebilirsiniz. İnternet sayfamızın adresi turkiyeninsesiradyosu.com. Bugünkü programımızın konu başlıkları ise şöyle. Birazdan bugünkü gazetelerin manşetlerini okuyacağız. Sonra TRT Merkez Haberlere bağlanıp bugünün gündem maddelerini öğreneceğiz. Stüdyomuzda konuğumuz Star Gazetesi Parlamento muhabiri Şerife Güzel olacak. Gazetelerde öne çıkan başlıkları, gündemi ve manşetleri Şerife Güzel'le birlikte değerlendireceğiz. Sonra ekonomide yaşanan gelişmelere bir göz atacağız. Bu kez stüdyomuzda konuğumuz Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Erdal Tanas Karagöl olacak. Ekonomideki gelişmeleri Profesör Doktor Erdal Tanas Karagöl ile birlikte değerlendireceğiz. Yurtta ve dünyada hava durumunu öğrendikten sonra bir telefon bağlantımız olacak. TRT Erbil temsilcisi Yılmaz Aslan hattımızda olacak ve Orta Doğu'da yaşanan gelişmeleri değerlendireceğiz. Son konuğumuz bugün Orsam Irak Çalışmaları Koordinatörü Bilgay Duman. Orta Doğu'da yaşanan gelişmeleri değerlendireceğiz. Manşet turumuzun ilk gazetesi Hürriyet olacak. Hürriyet gazetesinin manşeti "Faytoncu adaya çökmüş masak raporuyla belgelendi" diyor Hürriyet gazetesi. Bir grup faytoncu hakkında düzenlenen iddianame ile masak raporu, tefecilik yapan Yalçın Al ve ailesinin İstanbul Büyükada'daki gayrimenkulleri nasıl ele geçirdiğini ortaya koydu. Hürriyet'in 2 yıl önce duyurduğu soruşturma tamamlandı. Mahkemenin kabul ettiği iddianamede Yalçın Al ile oğulları Gürkan ve Emir Al 45 kişiye yüksek faizle para verip senet alarak tefecilik yapmakla suçlanıyor. Yalçın Al ifadesinde bazı kişilere faiz karşılığı para verdiğini kabul etti. Dava dosyasına giren masak raporunda fayton taşımacılığı yapan sanıkların mal varlıklarındaki hızlı artışın hayatın olağan akışına aykırı olduğu değerlendirmesi yapıldı. Dosyaya göre sanıklar ödenmeyen senetler karşılığında yalı ve otelin de aralarında olduğu 40 kadar gayrimenkule el koymuştu diyor Hürriyet gazetesi. Hemen aşağıda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları var. Cumhurbaşkanı Erdoğan tepeden bakanla yürümeyiz diyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'de, Ankara'da AK Partililerle bir araya geldi. Padişahlara "gururlanma padişahım, senden büyük Allah var" denildiğini hatırlatan Erdoğan şöyle konuştu. "Bu ne demek? Havaya girme, biz senin havanı indiririz. Nasıl olsa belediye başkanı oldum, kimse bana 5 yıl karışamaz. Afra yapamaz. Yok öyle, o devir geride kaldı. Kim ki bu millete tepeden bakarsa biz o arkadaşlarla yol yürümeyiz dedi. Cumhur İttifakı'na tüm teşkilatın uyması gerektiğini söyleyen Erdoğan, uymayanlar olursa kendilerini istirahate davet ederiz dedi. Milliyet gazetesinin manşeti %70 azaldı. Ücret uygulamasının başlamasıyla poşet kullanımı %70 azaldı diyor Milliyet gazetesi. Çevre Bakanlığı poşet kullanımının önemli ölçüde azaldığını duyurdu. Bazı tüketiciler paralı poşette marka logosuyla reklam yapılmasından şikayetçi demiş. Alışverişte plastik poşetlerin ücretli olacağı aylardır pek çok habere konu olmasına karşın tüketicilerin çoğu bu uygulamayı önceki gün ve dün markete gittiklerinde öğrendi. Çevrenin kirlenmesini istemediklerini vurgulayan tüketiciler, bununla birlikte bu uygulamanın tüm maliyeti kendilerine yüklediğini belirterek daha adil bir düzenlemeye geçilmesini istiyor. Poşet maliyetinin ücretli olmadan önce marketlerce üstlenildiğini ve raflardaki ürün fiyatlarına yansıtıldığını belirten tüketiciler, bu maliyet ürün fiyatlarından düşülecek mi diye soruyor. Tüketiciler, ücretli poşet üzerindeki market logosuna da tepkili. Çevre Bakanlığı ilk gün refleksiyle poşet kullanımının %70'e varan oranlarda azaldığını duyurdu demiş Milliyet gazetesi. Bir de gıdada yeşil devrim haberi var. Tarım, Milli Eğitim ve Sağlık Bakanlıklarının imzaladığı protokolle kantinlerdeki okul gıdası logosu ve Türkiye çapında trafik ışığı uygulaması başlatıldı demiş Milliyet gazetesi. Yeni Şafak gazetesinin manşeti işte Münbiç'teki terör üsleri. Yeni Şafak, terör örgütü PKK'nın Münbiç'teki ana karargah, eğitim, aktarma ve lojistik üsleriyle hapishanesine ait bilgilere ulaştı. Bu bölgelerde teröristlerle Amerikalı askerler yan yana bulunuyor. Mehmetçik ve Özgür Suriye ordusunun 3 koldan kuşattığı Münbiç'in doğusundaki Elhayya köyü PKK'nın ana karargahı. İki Amerikalı subay sabah ve akşam düzenli olarak ziyaret ediyor. Burada sadece Amerikalıların general dedikleri Cemil Mazlum ile Kandil kadrosundan 15 kişi kalıyor. Onun dışındaki PKK'lılar yaklaştırılmıyor. Sırrin'deki buğday siloları 2017'de silah deposuna dönüştürüldü. Amerika Birleşik Devletleri PKK için diğer karargahı Tışrin El Araç'ta inşa etti. Bölgeye gelen bürokrat ve askerlerin toplantılarını yaptığı ikinci karargahın elebaşlığını Ali Bakur yapıyor. Burası aynı zamanda işkence merkezi. Münbiç'te PKK'ya ait bir merkez Ebu Kalkal hapishanesi demiş Yeni Şafak gazetesi. Sabah gazetesinin manşeti devlet el verdi, hayatları değişti. Ekonomiye kadın eli değdi. Devletin sağladığı teşviklerle kendi işlerini kuran kadın girişimciler sıfırdan zirveye çıktı. Trabzonlu Nurcan Bayram 142 bin lira hibe desteğiyle Akçaabat'taki yaylada bir restoran kurdu. 8 çalışanı var. Geçen sezon 2000 aileyi ağırladı. Ankaralı Zehra Sema Demir, Anadolu değerlerini yaşatmak için Yaşayan Köyü kurdu. 30 kişi çalışıyor. Ata tohumlarıyla üretim yapıyor. Samsunlu Emine Tu 2 yıl önce devlet desteğiyle mantar üretim tesisi açtı. Kapasiteyi yılda 60 ton mantara çıkardı. Birçok ülkeye ihracat yapıyor. Ve Şanlıurfalı Zehra Demir mevsimlik tarım işçisiydi. 6 ay çadırda kalıyordu. Hibe desteğiyle sebze üretimine başladı. Ortaklıklar kurarak işini büyüttü demiş Sabah gazetesi. Milat Gazetesi'nin manşeti çember daraldı. Amerika Birleşik Devletleri yavaş yavaş FETÖ'yü de satma yoluna girdi demiş Milat Gazetesi. Amerikalı heyet FETÖ delilleri için bugün Türkiye'ye geliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin FETÖ konusunda ikna olmaya başladığını söyleyen Profesör Doktor Tayyar Arı, örgüt üyeleri için hayat daha da zorlaşacak dedi. Dünya Gazetesi'nin manşeti metallerin rotasını savaş belirleyecek. Sanayi sektörünün en önemli metalleri olan alüminyum, kurşun, bakır ve çinko fiyatları Amerika Birleşik Devletleri Çin arasındaki ticaret savaşlarındaki gerilime göre yön bulacak demiş Dünya Gazetesi. Akşam Gazetesi'nin manşeti Amerika Birleşik Devletleri heyeti FETÖ için geldi. Çantada 9 soruşturma dosyası var. FBI ekibi ve savcılardan oluşan heyet bugün Ankara'da olacak. Toplantıların ana gündemi hakkında Amerika Birleşik Devletleri'nde de 9 ayrı soruşturma dosyası bulunan FETÖ elebaşının Türkiye'ye iadesi demiş Akşam Gazetesi. FBI 2013'ten bu yana Pensilvanya, Kaliforniya, Louisiana, Ohio, Indiana, Illinois'da FETÖ'cü kurum ve isimlere yönelik soruşturmalar yürütüyor. Birçok kuruma evrakta sahtecilik, kara para aklama, dolandırıcılık gibi federal suçlardan operasyon yapıldı. Türkiye'nin iade taleplerini bugüne kadar karşılamayan Amerika Birleşik Devletleri'nden bir heyet, Türk Adalet ve Güvenlik Birimlerine bu soruşturmaların ayrıntılarına ilişkin bilgi verecek. Örgütün Türkiye'deki terör ağı ve Amerika Birleşik Devletleri ile bağlantıları hakkında da bilgi alacak. Yeni Birlik Gazetesi'nin manşeti şımarık çocuğunuza sahip çıkın. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan'da yaşanan Doğu Akdeniz'deki sondaj gerilimine değinerek Yunanistan'a bir uyarı yapıyoruz. Sizin bir şımarık çocuğunuz var. Milli Savunma Bakanı'na öyle söylüyorlar. Bizim şımarık çocuğumuz diyorlar. Şımarık çocuğunuza sahip çıkın da bizim güvenlik güçlerimizin elinden bir kaza çıkmasın dedi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu. Türkiye Gazetesi'nin manşeti madem paralı niye markalı? Paralı hale gelen poşetler inceltildi. Tüketici hem ücret ödüyor hem marketlerin reklamını yapıyoruz diye isyan etti. Alışverişte kullanılan poşetlerin yeni yılın girmesiyle birlikte paralı yapılması vatandaşın ilk gündem maddesi oldu. Bazı marketlerde bez torba satışları başladı. Kimileri yanında file veya kutu getirdi. Kimileri de 25 kuruşu ödeyip poşet satın aldı. Bazı vatandaşlar inceltildiği için poşetlerin yırtıldığını ve bu yüzden ürünlerin düştüğünü belirtip şikayetçi oldu. Tüketici dernekleri hem parayla satacağım hem de reklamımı yaptıracağım olmaz. Marketler bez torbalar üretip makul ücrete satabilir. Ancak logo koyacaklarsa torbayı ücretsiz vermeliler talebinde bulundu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri daha ilk günlerden poşet kullanımında %70'lere varan azalmalar olduğunu duyurdu. Bugün son gazetemiz Star Gazetesi olacak. Star Gazetesi'nin manşeti kimse çizgimiz dışına çıkamaz. Başkan Erdoğan, AK Parti teşkilatına Cumhur İttifakı konusunda hassasiyet uyarısı yaptı. Bu ittifak İttifak milletin gönlünde kuruldu. Kimse çizdiğimiz çizginin dışına çıkamaz. Prensiplerimize uymayanları istirahate davet ederiz. Cumhur İttifakı uzun bir yolculuk. Bu yolculukta birbirimizi kıramayız. Birbirimizle dayanışma içinde olacağız ki vatanseverlikten uzak olanlara karşı 31 Mart'ta gereken dersi verelim. Bu ittifak siyasetin karanlık dehlizlerinde, kirli pazarlık masalarında değil, milletin gönlünde kuruldu. Bu ittifakın asıl gayesi seçim kazanmak değil, ülkemizin istikbal ve istiklalini de garantiye almaktır, dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan.
Ankara'da gündemde neler var?
Şimdi de TRT Merkez Haberler'deyiz. Sevgili dinleyicilerimiz, Ahmet Ateş hattımızda bizi bekliyor. Ahmet Ateş, merhaba.
Merhaba, günaydın.
Günaydın, sözü hemen size bırakıyoruz. Bugün gündemde hangi başlıklar var?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın programıyla başlayalım. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşılayacak. Irak Cumhurbaşkanı'yla bölgesel meseleler görüşecek ve ardından ortak basın toplantısı düzenlenecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu basın toplantısının ardından Vietnam, Hırvatistan, Ekvator Ginesi büyükelçilerinin güven mektuplarını kabul edecek. Bu arada Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım da Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih ile bir araya gelecek. Diğer yandansa siyasetin gündeminde yerel seçim çalışmaları var. AK Parti'de yerel seçim çalışmaları da sürüyor. AK Parti adayları belli oldu. İzmir adayı ise cumartesi günü açıklanacak. Buna dair gelişmeler takip edilecek. Diğer yandansa AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özaseki bugün Ankara projeleriyle ilgili bir toplantı gerçekleştirecek. Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti ittifakında da bazı kritik ilçelerde düğüm çözülecek mi? Bu da yakından takip ediliyor. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak ve bir karar verilmiş olacak bu konuyla da alakalı olarak. MHP'de de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli genel merkezde çalışmalarını yürütüyor. Cumhur İttifakı'nın yerel seçimlerdeki yol haritasıyla ilgili mesaisini sürdürecek Devlet Bahçeli. Ekonomi başlığına geçelim. Ekonomide ise Aralık ayı enflasyonu açıklanacak. O da bekleniyor. Saat 10'da açıklanacak. Tabii memurların gözü kulağı bu açıklamada olacak. Ve memur zammı da netleşmiş olacak bu açıklamayla birlikte. Terörle mücadele ve güvenlik başlığına geçecek olursak FETÖ elebaşı Gülen'in iadesiyle ilgili olarak Amerika Birleşik Devletleri'nden bugün bir heyet gelecek ve yeni delillere ilişkin görüşmek üzere Ankara'da olacak ve temaslarda bulunacaklar. Dışişleri, Adalet ve İçişleri Bakanlığı yetkilileriyle bir araya gelecekler. Bu arada FETÖ davaları da devam ediyor. Jandarma Genel Komutanlığı ve Muhafız Alayı davaları bugün görülmeye devam edilecek. Aynı zamanda Polis Akademisi sınav sorularının sızdırılması davası Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülmeye devam edilecek. Son başlığı verelim. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk bugün Aselsan'la Mesleki Eğitim İşbirliği Protokolü imza törenine katılacak diyelim. Sözü tekrar size bırakalım. Arzu Türkdoğan.
Ahmet Ateş, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz.
Türkiye'nin ve dünyanın sıcak gündem maddeleri, günü bekleyen gelişmeler, dünden bugüne yansıyanlar, gazete manşetleri, spordan hava durumuna, ekonomiden güncel olaylara, hayata dair her şeyi bulacağınız Yeni Gün programı hafta içi her gün 9.05-10.30 arası TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
Sevgili dinleyicilerimiz, stüdyomuzda konuğumuz Star Gazetesi Parlamento Muhabiri Şerife Güzel. Şerife Güzel, günaydın, hoş geldiniz programımıza.
Hoş bulduk, iyi yayınlar.
Teşekkür ediyoruz. Bugün gazetelerde öne çıkan başlıkları ve manşetleri sizinle birlikte değerlendireceğiz. Biraz önce muhabirimiz Ahmet Ateş gündemi aktardı. Türkiye'nin bugün önemli bir konuğu var. Irak Cumhurbaşkanı Berham Salihi Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştiriyor. Nasıl değerlendireceksiniz?
Irak'la bölgesel ilişkiler açısından önemli bir ziyaret ve yeni yılın ilk yurt dışı bağlantılı ziyareti oluyor Sayın Cumhurbaşkanı'na. Bildiğim kadarıyla ekibinde geniş bir bakan heyetiyle birlikte geliyor ve hem ekonomi, Türkiye-Irak ilişkilerinin ekonomik boyutunda yapılabilecekler hem de Suriye konusunda ciddi bir görüşme yapılacağı bilgisi var bizde. Suriye önemli biliyorsunuz. Amerika askerlerini çekeceğini duyurdu. Trump'ın yaptığı bu açıklamadan sonra her ne kadar bölgedeki görevli Amerikan askeri yetkilileri bunun çok hani kısa zamanda olmayacağı yönünde ifadelerde bulunsa da sonuç itibariyle oradan bir çekilme sürecinin yaşanacağı artık ortaya çıkmış durumda. Orayı kimin dolduracağı, oradaki boşluğun nasıl doldurulacağıyla ilgili tartışmalar şu anda gündemde ve Irak'taki özellikle Irak'ın kuzeyindeki bazı güçlerin kaydırılması gibi durumların söz konusu olabileceği, oradaki etkinliğin nasıl olacağı bölge ülkeleri açısından kritik. Türkiye, Irak, biraz daha İran, bununla ilgili yoğun bir çalışma dönemine girecekler. Zira Rusya'nın da desteklediği ifadeler oradaki boşaltılan yere Esad güçlerinin, rejim güçlerinin geleceği şeklinde ama aslında YPG ile anlaştığı ve YPG'nin aslında rejim güçleri statüsüne geçirilerek orada kalmaya devam edeceği yönündeydi. Şimdi bu görüşmeler, bunların detaylandırılması ve Türkiye'nin tavrının da orada belirgin şekilde ortaya konması, özellikle DAEŞ'le mücadelenin nasıl bir yöntemle sürdürülmesi gerektiğiyle ilgili önemli olacak.
Bir de Amerika Birleşik Devletleri'nden bir heyet geliyor. Evet. FETÖ konusunun masada olacağını.
Hem FETÖ konusu masada olacak. O bugün gelen heyetin Dışişleri, Adalet Bakanlıklarıyla ve İçişleriyle görüşmeleri olacak ama önümüzdeki günlerde Başkan Trump'ın temsilcisinin gelecek olması da önemli. O da yine Suriye'deki askerlerin çekilmesi ve bölgedeki Türkiye'nin taleplerinin yerine getirilmesiyle ilgili ortamın nasıl ayarlanacağı. Yani orada Amerikalıların söylemi biraz Trump'ı artık açıklamasından geri adım attırmaya dönük bazı hamlelerle öne çıkarmaya çalıştıklarını gözlüyoruz. Bunların olmasında da Türkiye'nin çok müsaade etmemesi gerekiyor. Zira Trump'ın söylediği askerlerin çekileceği DAEŞ'le ilgili mücadele tavrının da Türkiye odaklı olarak sürdürülmesi gerektiği yönündeydi. Türkiye şimdi dikkat ediyorum, o günden itibaren içerideki DAEŞ operasyonları da hızlandı. Yani iç Türkiye'de bulundukları tespit edilen DAEŞ elemanlarıyla ilgili içerideki operasyonlar dışarıya aslında bir destek niteliğinde. Çünkü her ne kadar siz izin vermiyor olsanız da kaçak yollardan zaten gelip girebiliyorlar. Onlara yönelik operasyonların hızlanması da Türkiye'nin bundan sonra çok fazla artık göz açtırmayacağını ortaya koyar nitelikte. Zira Irak'ta da DAEŞ tehlikesi hala var ve onlar da tekrar bu tehlikenin hortlamasından, Suriye'deki DAEŞ militanlarının Irak'a sızmasından ya da kaçmasından endişe ediyorlar.
Peki, bunlar bugün gerçekleşecek önemli ziyaretler. Bir yandan yerel seçim süreci de devam ediyor. Bugün AK Parti'de Ankara adayı Mehmet Özhaseki projeleriyle ilgili bilgi verecek. Hafta sonu AK Parti Ankara ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı. İttifaklar konusunda bazı bilgiler ve gelişmeler var. Hem Cumhur İttifakı hem Millet İttifakı ile ilgili nasıl değerlendireceksiniz?
Bugün Özhaseki projeleriyle ilgili sunumunu yapacak. AK Parti'de aday adayları artık yavaş yavaş adaylığa doğru evriliyor. Ankara, İstanbul, hafta sonu İzmir adayları açıklanacak ilçeler bazında. Diğer büyük şehirlerle ilgili henüz açıklama yapılmadı. İsterseniz önce Ankara üzerinden konuşalım, sonra diğer taraflara geçelim. Ankara'daki ilçe belediye başkan adaylarıyla ilgili Çalışma daha öncesinden zaten biraz basına da yansımıştı. İsimlere baktığımızda daha çok belediyecilik tecrübesi olan ya da bürokraside ilçesinde bürokrasinin önde gelen isimlerin olduğunu daha çok görüyoruz. Birkaç ilçede Büyükşehir Belediyesi'nden deneyimli isimler söz konusu. ÖSASEKİ'ye baktığınızda Kayseri'de 5 dönem belediye başkanlığı yapmış olması, devamında Çevre Şehircilik Bakanlığı dönemindeki uygulamalarıyla yani AK Parti açısından belediyecilik noktasında en iyi ve en hakim isim olarak öne çıkıyor ve böyle değerlendiriliyor. Bugün projelerini açıkladığında da zaten Ankara'ya nasıl baktığını, nasıl bakacağını herkes görmüş olacak. Adayların yarışı bundan sonra daha çok meydanda, sahada ve kendi aralarındaki yarışlarla devam edecek gözüküyor. Zira Millet İttifakı da Mansur Yavaş'ı belirlemişti. Onlar henüz ilçelerle ilgili kararlarını vermediler. Millet İttifakı biraz gördüğüm kadarıyla Cumhur İttifakı'nı bekliyor. Onlar netleştirdikten sonra aslında Cumhur İttifakı için öne geçmiş ama değerlendirme aşamasında tercih edilmemiş bazı isimler olabiliyor. Bölgesinde sevilen, tercih edilebileceği bilinen isimler oluyor. Millet İttifakı biraz orada aslında gözü açık davranıyor. O isimlerden de acaba aday gösterebileceğim kimseler olur mu diye bir takip söz konusu. Dolayısıyla Cumhur İttifakı açıkladığı için bundan sonraki günlerde Millet İttifakı'nın da bunu açıklayabileceğini düşünebiliriz. Yani Ankara, en azından Ankara ve İstanbul ilçelerle ilgili. Şimdi diğer tarafta Cumhur İttifakı konusuna gelecek olursak diğer iller bazında da biliyorsunuz ilçeleriyle birlikte 30 büyük şehirde Cumhur İttifakı'nın uygulanacağı söylenmişti. Bu ilçeler konusunda görüşmeler sürüyor MHP ile AK Parti arasında. Bazı sıkıntıların olduğunu bizler duyuyoruz ama Samsun öne çıkan ve kamuoyuna yansıyan bir boyut taşıdı ve her iki genel başkanın da bu konuda hiçbir şekilde affının olmadığını dün alınan kararlar hemen peşinden yapılan açıklamalarla biz görmüş olduk.
Biraz ayrıntılı anlatalım neler oldu Samsun'da.
Samsun'da ilçe görüşmeleri sırasında biliyorsunuz yani MHP tavrını benim elimde bulunan ilçelerle ben devam edeyim. Geri kalan iller konusunda da hani benim elimdeki iller ve ilçeler diyerekten başlamıştı. Fakat detay görüşmelere baktığımızda çünkü MHP kendi elindeki illerin büyük şehir olarak söylüyorum. İllerin dışındaki illerde aday göstermeyeceğini duyurdu. Öyle bir boyuta geldi ki yani madem aday göstermiyorum o zaman ilçelerden hiç olmasa birkaçını bana verin. Boyutunda bir görüşme trafiği başladı MHP ile AK Parti arasında. Bizim duyduklarımız da bu yönde. İşte Ankara'da AK Parti adayı desteklenecek büyük şehirde. İlçe olarak da Etimesgut ve Polatlı'da MHP şu anda hakim.
Gölbaşı.
Şimdi Gölbaşı AK Parti yani önceden MHP'deydi. 2014'te AK Parti'ye geçmişti. Bu görüşmeler sırasında dediğimiz bir mantıkla yani büyük şehri size bıraktım. O zaman bana destek verilebilecek benim güçlü olduğum bir başka ilçeyi daha verin diyor. Bu çerçevede Gölbaşı'yı aldı. Bizim duyduğumuz zaten bütün illerde, büyük şehirlerin hepsinde bu tür görüşmelerin olduğu yönünde. Samsun bunlardan biri, Ordu bunlardan biri. Yani bütün iller için bu geçerli. Samsun'da da mevcut kendisinde bulunan ilçelerin dışında Samsun'un önemli iki büyük ilçesini istediği, buna da AK Parti'nin itiraz ettiği yönünde. Yani açıklamalar var. MHP'li Erhan Usta'nın grup başkan vekiliydi biliyorsunuz. Sonra grup başkan vekilinden alındı. Milletvekili olarak MHP'nin tavrının yani tabii ki bana birkaç ilçe daha verilecek, verilmesi gerekir. Yoksa çok da ittifaka mecbur değiliz. Kendimiz yarışırız tarzında bir açıklaması var. Devamında da AK Parti İl Başkanı'nın benzer Erhan Usta'yı karşılayan bir açıklaması var. MHP İl Başkanı'nın da benzer bir tavrı var. Dolayısıyla hemen genel başkanlar devreye girdi ve gereğini yaptı. Önce MHP'liler görevden alındı ve Erhan Usta ile ilgili de disiplin süreci başlatıldı. Ardından da AK Parti kendi il başkanını açığa aldığını duyurdu. Direkt açıklamalarda Cumhur İttifakı'na verdiği zarardan ve ruhuna uymamaktan kaynaklı olduğu ifade edildi. Devamında da Sayın Cumhurbaşkanı akşam teşkilatla toplantısında doğrudan konuyu buraya getirdi ve çok ciddi uyarılarda bulundu. Yani Cumhur İttifakı'nın ruhuna zarar verecek olanın kendileriyle işinin olmayacağı gibi çok sert ve keskin bir duruş sergiledi. Diğer illerle ilgili görüşmelerin biraz bu nedenle tıkandığını duyuyorduk ama herhalde bu açıklamalardan sonra daha sakin ve hani yapıcı bir boyutta sürdürülmesi için çalışılır diye düşünüyorum.
Peki. Şimdi bir yandan da hem adaylar açıklanıyor hem de kampanyaya yönelik ayrıntılar gazete sayfalarında yer alıyor. Abdülkadir Selvi'nin bugün bir yazısı var. Diyor ki yani kampanya süreciyle ilgili bir kere seçim beyannamesi olacak. Orada da temiz toplum, temiz çevre, temiz belediyecilik vurgusu yapılacak diyor. Bir de gönül belediyeciliği sloganının kullanılacağı bilgisi var. Zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan da tepeden bakma konusundaki eleştirilerini dile getirdi dün. Adaylarla bir araya geldiği toplantıda. Nasıl değerlendireceksiniz kampanya sürecini?
Şimdi kampanya sürecine girilirken Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu sözü sürekli söylediğini fark edersek eğer AK Parti'de ciddi bir yani kibir ve tepeden bakma sorunu olduğunu algılıyoruz. Yani Sayın Cumhurbaşkanı sürekli bunu söylüyor çünkü tabandan, teşkilattan ve kurmaylarından kendisine özellikle belediye başkanları ile ilgili bu tür şikayetler çok fazla geliyor. Yani her ne kadar AK Parti iyi belediyecilik yapsa da kişilerin tavrı nedeniyle bir gönül kırgınlığının olduğunu fark ediyor. Sayın Cumhurbaşkanı bunu fark etmiş durumda ve konuşmalarında sürekli bunu söylüyor. Yani ben izleyen bir muhabir olarak yaz aylarından bu yana Sayın Cumhurbaşkanı'nın istisnasız her toplantıda bu sözü söylediğini fark ediyorum. Bu demek yani biz zaten partiyi takip ettiğimiz için içeride bunun söylendiğini biliyoruz. Ama Sayın Cumhurbaşkanı'nın bunu ısrarla söylüyor olması partide bu konunun rahatsızlık verdiğinin bilinmesi gerektiği yönde. Şimdi belediye başkanlarıyla ilgili değerlendirme süreci tabii ki çok çok boyutuyla devam etti partide. Biz baktığımızda söylenen şu, çok iyi belediyecilik yapıyor, hizmetleri iyi ama istemiyoruz diyorlar diyor. Yani kamuoyu araştırması yapılıyor ya da bölgeye gönderilen partiden yetkililerin tespitleri belediyecilik hizmetleriyle ilgili sıkıntı yok ama kendisiyle ilgili yeniden aday gösterilmesine bir rezerv var. Buna baktığınızda bu tür söylenen isimlerin genelde vatandaşa tepeden bakabilen ya da onun dertleriyle çok yakından ilgilenmediği hissi veren, işte yanında çok kalabalık bir grupla sokakta gezen ve yeri geldiğinde de vatandaşa biraz üst perdeden konuşabilen ya da tartışabilen başkanlar olduğunu görüyoruz. Çalışmalarda da bu ortaya çıkıyor. Dolayısıyla şimdi AK Parti'nin yapması gereken, kendi adamlarının aslında çalışmadı demiyor hiç kimse ama yani yol yaptı, köprü yaptı, kavşak yaptı çok güzel ama biz onu istemiyoruz. Bunun aşılması için evet o tavrın yerini başka bir tavra bırakması gerekiyor. Bunun bir tevazuya bırakması gerekiyor. Bir sıcak ilişkiye, bir diyaloğa ve insani bir münasebete bırakması gerekiyor. Sayın Cumhurbaşkanı kendi kazandığı seçimleri bu yolla kazandığını biliyor. Ve Ankara adaylarının açıklandığı törendeki konuşmasında da eğer bu bağ koptuysa zaten bilmişsiniz ki kaybetmişizdir dedi. Yani şimdi bu farkı ortaya koymaya çalışıyor. Tabii tepeden Cumhurbaşkanı'nın ifadeleriyle bu yeterli olacak mı? Bu biraz zaman içinde görülecek bir şey. Çünkü bunun tabana sahaya yansıması gerekiyor. Yani yerel seçimin genel seçimden şöyle bir farkı var. Genel seçimde sonuçta insanlar diyor ki işte Sayın Cumhurbaşkanı çıkıyor meydanlara, o istiyor. Milletvekili adayları var ama sonuçta belirleyici olan Sayın Cumhurbaşkanı'nın sözleri. Bugüne kadar yerel seçimlerde de Sayın Cumhurbaşkanı etkin bir aktör olarak sahada yer aldı ama detaya indiğinizde herkes yani miting oluyor, Cumhurbaşkanı'na ilgi çok büyük, insanlar çok seviyor, teveccüh gösteriyor ama döndüğünde yine oradaki adaylar ve oradaki şahsiyetlerle birebir baş başa kalıyor. O zaman da kararını etkileyebiliyor buradaki davranışlar. O nedenle yerel seçimde söylemin sahaya yansıması çok önemli olacak.
Peki ya temiz toplum, temiz çevre, temiz belediyecilik sloganında ne diyeceksiniz?
Tabii kısaca? Onlar da zaten yani zaman içinde iktidarın getirdiği bir yıpranmışlık söz konusu olabiliyor. Yani bir belediye başkanı düşünün iki dönem, üç dönemdir belediye başkanlığı yapıyor. Devamında mutlaka birilerinin çıkarını kollamış, birilerine de çıkar olarak zarar vermiş olabiliyor. Kimisinin bu konularda kendi çıkarına düşünecek adımlar attığı, Bu yönde daha önce biliyorsunuz görevden alınan belediye başkanları oldu AK Parti'de. Aslında yerel seçim yaklaşıyor ve hani AK Parti kendi adamlarını biçiyor gibi bir izlenim oluşturmasın diye çok fazla hamle yapılmadığını düşünüyorum ben. Çünkü zaman içinde zaten aday gösterilmeyerek bazı isimler elenecek diye bakıldı ve büyük oranda da öyle tercih edildi diye düşünüyorum. Hı hı. Yani yoksa bazı belediye başkanları var ki partide gerçekten onlarla ilgili çok ciddi sıkıntılar dile getiriliyordu. Bunlar da AK Parti açısından telafi edilmesi ya da üstünün başka bir şeyle hani değiştirilerek yani o kalıptan başka bir kalıba girilmesi gereken bir durumu ifade ediyor. Sayın Cumhurbaşkanı'nın vurguladığı konuların sahada dediğim gibi adaylar tarafından da gösterilerek ve çok sıkça söylenerek samimi bir şekilde dile getirilmesi gerekiyor.
Peki bakalım 31 Mart'a kadar ne tür gelişmeler olacak, çalışmalar yapılacak hep birlikte göreceğiz. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için, sağ olunuz. Star Gazetesi Parlamento Muhabiri Şerife Güzel konuğumuzdu.
Ekonomideki son gelişmeler Yeni Günde. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Yeni Gün devam ediyor.
Sevgili dinleyicilerimiz, şimdi de ekonominin gündemini konuşacağız. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Erdal Tanas Karagöl stüdyomuzda konuğumuz. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, sağ olun. İyi yayınlar.
Evet, bugün ekonomide önemli bir rakamın açıklanması bekleniyor. Saat 10'da açıklanacak. Yaklaşık Türkiye saatiyle bir 20 dakika var. Aralık ayı enflasyon rakamları açıklanacak. Ona göre de çalışanlar için Ocak ayı maaş zam oranları belli olacak. Memurun gözü enflasyonda diyor Yeni Şafak gazetesi ekonomi sayfası. Nasıl değerlendireceksiniz? Neler olabilir?
Evet, yani biliyorsunuz enflasyon bu Ağustos'ta yaşadığımız kur hareketliği sonrasında bayağı bir yükseldi. Geçen ay tabii aşağı doğru bir trendi var ama yeni ekonomi programında da %20.8'lik bir enflasyon hedefi var. Yani işte gerçekleştirilen diyelim yani o topi enflasyona topi yükün mücadelede indirimler. Açıkçası yani Kasım ayında başlayan o enflasyonda aşağı doğru trend yani bu Aralık ayında da devam edecek ve yıllık olarak da yani 2018 sonu itibariyle işte bugün açıklanacak enflasyonun %20 civarlarında bir enflasyon bekleniyor. Biliyorsunuz işte yeni ekonomi programında bu 20.8. Tabii aşağı doğru trendin olması yani hem 2019 için hani bir beklenen bir enflasyon var ve tüm göstergelerin de yani enflasyonun aşağı inmesi aslında yeni dönemde hem kurlarda olsun faiz oranlarında olsun ya da ekonomideki o toparlamayı da daha da böyle itici bir gösterge olarak bakmak lazım. Yalnız 2018'de enflasyonun hani düşmesi olarak da bakmamak gerekiyor. Çünkü 2019 yılında da enflasyonun hani aşağı doğru gideceği, dolayısıyla aşağı doğru bir trendin enflasyonda olacağı beklentisi var. Bu anlamda da hani bu aydaki, yani bir önceki aya göre hem enflasyondaki bir düşüş bekleniyor ve yıllık olarak da yani yeni ekonomi programında hedeflenen o %20.8 belki altındaki bir rakamla enflasyonun bu yıl tamamlanacağını bekleyebiliriz. Tabii hani %20'li rakamlar gerçekten çok yüksek rakamlar. Yani hani son dönemde yaşanan o kur, enflasyon ve faiz döngüsünün çok hızlı gelişmiş olması ve birçok makroekonomik göstergenin de maalesef bozulmasına neden oluyor. Çünkü yeniden bunları yeniden tanımlamak lazım. Yani yeni ekonomi programı da bu anlamda hani hem dengelenmeyle, disiplinle, değişimle aslında yani o sürecin tam tersine, yani daha işte pozitif olması konusunda bir yani, hamleler ya da adımlar olarak bakmak lazım. Bu açıdan hem yani makroekonomik göstergelerin iyileşmesi anlamında hem işte hani enflasyon denilince genelde hep biz yani refah kaybı olarak göz önünde bulundurduğumuz için bugünkü açıklanacak yıllık enflasyon rakamlarına göre işte 6 ay, önümüzdeki 6 ay için uygulanacak memur maaş zamanında ne olacağı, yani birçok makroekonomik göstergeyi de yeniden bu anlamda tanımlamak gerekiyor ya da işte tüm herkesin işte ortaya çıkacak bu enflasyon rakamlarına göre yeniden yani birçok diyelim hani ödeneğin ya da işte ücret zammının ya da birçok göstergenin bir şekilde de yeniden revize edilmesinde beraberinde getireceği bir gün aslında, yani bu anlamda önemli. Yani hem bugün için, yani hem 2018 için, hedefler için, hem de 2019 yılı hedefleri anlamlı, hem de çünkü yani ortaya çıkan refah kaybının da bir şekilde telafi edilmesi gerekiyor. Yani en çok da diyelim çalışanlar ya da diyelim o enflasyon arttığında, yükseldiğinde bir işte malı üreten, satan, fiyat artışı yaparak hani ortaya çıkan o enflasyonu ya da refah kaybını çok rahatlıkla telafi edebiliyor. Ama biz diyelim çalışanlar olarak öyle bir şeyimiz yok, öyle bir fırsat imkanımız yok. Dolayısıyla hani bu refah kaybında hem adil gelir dağılı anlamında, hem işte daha düşük gelirlerde diyelim yoksulluğun artmaması adına işte ortaya çıkan gelirin, çünkü milli gelir artıyor, gayri safi milli hasıl artıyor. Ortaya çıkan bu gelirin, hasılların, gayri safi milli hasılların ya da o kazanımın bir şekilde de adil bir şekilde, hani enflasyonu ezdirilmeden o refah kaybının telafi edilmesi anlamda verilecek artışlar, memur maaş artışları bu anlamda önemli. Yani o yüzden hani bu gösterge biz önemli bir şey olarak, bir kriter olarak alıyoruz.
Peki bakalım saat 10'da rakamlar nasıl olacak, hep birlikte göreceğiz. Bugün sizin Yeni Şafak gazetesinde bir makaleniz var. Orada Türkiye ve enerji konusuna değinmişsiniz. Son yıllarda enerjide dışa bağımlılığı azaltmak için çeşitli girişimlerde bulunduğunu söylemişsiniz ülkemizin. 2019 da enerji alanındaki beklentileri de sorgulamışsınız. Önce dışa bağımlılığı azaltmak için neler yaptı Türkiye, onu
evet,
konuşalım.
Evet, şimdi tabii son yıllarda yani aslında bu şeyle çok ilgili, yani hani konuştuğumuz enflasyon konusu, işte kur hareketliği ya da işte faizle ilgili, yani çok beraber düşünmek gerekiyor. Yani dışarıya bağımlı azaltımız aslında işte enerjideki dışa bağımlı azaltılması, dışarıya olan yani o sermayeye bağımlılığımızı azaltıyor demek. Cari açığın azalması demek. Dolayısıyla hani kurlardaki artışın önlenmesi, yani makroekonomik göstergelerde o inişi çıkışın olmaması anlamına geliyor. Aslında hani bu yani enerji konuştuğumuzda bu anlamda bir temel problemden konuşuyoruz ve son yıllarda da bu enerjiyi de dışa bağımlı azaltmak, Özellikle de hani yerli kaynakların kullanılması ya da işte tek ülkeye bağımlılığın diyelim azaltılması, işte doğalgaz projeleri, yenilenebilir enerji, nükleer enerji, işte gelen gazın depolanması. Yani bir taraftan kendi enerji arz güvenliğimizi sağlamamız lazım. Hem ucuz tabii maliyetlerle. Diğer taraftan da Türkiye konumunu kullanarak uluslararası anlamda da hani enerji ticaret merkezi olma yolunda belli adımlar atıyor ve bu adımların da somut hale gelmesi gerekiyor. İşte Türk Akım projesi bu anlamda böyle bir proje. Hem Türkiye kendi enerji arz güvenliğini, işte Rusya'nın Avrupa'ya gaz atması için Türkiye'nin yani üzerinden bunu sağlayacak olması, işte TAP projesiyle işte Azeri gazının Türkiye üzerinden Avrupa ülkelerine, bu anlamda hani Türkiye yani hem kendi enerji talebini karşılayacak, diğer taraftan Avrupa'nın da yani bu kaynaklara ulaşımı konusunda önemli köprü ülkelerden birisi. Diğer taraftan işte yenilenebilir enerji konusunda Türkiye'nin çalışmaları var. Bu güneş ve rüzgar konusunda son yıllarda yani bunun toplam enerji tüketimi içerisindeki payı artıyor. İşte devam eden çalışmalar var. İşte nükleer enerji konusunda adımlarımız var. 2023 yılına kadar Türkiye enerji işte tüketim %10'unu karşılayacak santralden bahsediyoruz. Mersin Akkuyu'sunda ve sonraki santraller de göz önünde bulundurduğumuzda bu da hani Türkiye'nin enerji arz güvenliğine önemli ölçüde katkı yapacaktır. İşte doğalgaz depolama, dolayısıyla ticaret merkezi olma konusunda farklı alternatiflerin bir şekilde hem devre girmesi lazım hem de Türkiye'nin burada işte para kazanması gerekir. Yani fiyatının burada belirlenmesi gerekiyor. Yani yeniden satması gerekiyor. Yani ihraç etmesi gerekiyor. Bu anlamda da hani ticaretinin yapıldığı önemli ülkelerden birisi olması gerekiyor. Yani bu anlamda da böyle bir süreç var. Tabii en önemlisi de aslında belki hani son dönemlerde sıklıkla diyelim tartışıyoruz, konuşuyoruz. Bu Doğu Akdeniz'deki kaynaklar, yani biz genelde mesela Orta Doğu'yu işte petrol denilince Orta Doğu aklımıza geliyor ve en büyük petrol kaynaklarına sahip olan ülkeler yani buralarda, bu bölgede. Doğu Akdeniz deyince de aslında şimdi doğalgazdan bahsediyoruz. Yani gittikçe bu aramalar arttıkça burada gerçekten çok yüksek miktarlarda doğalgazın olduğunu görüyoruz ve aktörlerin sayısı da artıyor ve sayısı arttıkça bulunan rezervlerin miktarı arttıkça yeni bir enerji denklemi kuruluyor. Yani bu anlamda Türkiye belki yani şu andaki bu çalışmaları yürüten aktörlere baktığımızda Türkiye sanki dışarıdaymış gibi bir şey var, yani bir algı var. Çünkü kendi aralarında anlaşmaları var. Türkiye'yi dışarıda bırakarak yani hem kaynakları LNG olarak ya da işte boru hatlarıyla farklı alternatifler düşünüyorlar, anlaşmalar yapıyorlar. Yani şu anda süreç devam ediyor. Ama Türkiye tabii konum itibariyle önemli bir ülke, yani stratejik anlamda Türkiye üzerinde bunların geçmesi, bu gazın transferi daha az diyelim maliyetli olmasına rağmen halen farklı alternatifler var ama Türkiye'de bulunduğu bölgede yani bu hukuki sorunlar ya da ülkelerin kendi aralarındaki sorunlarda Türkiye'yi diyelim bypass ederek farklı yollara girmeleri nedeniyle Türkiye fiili olarak orada gaz aramaya başladı. Yani o kurulacak bir enerji denkleminde hem bir şekilde orada bir aktör olmak istiyor. Yani daha proaktif bir politika diyelim izliyor ya da izleyecek. Diğer taraftan da yani orada önümüzdeki dönemlerde, çünkü hani petrol fiyatları diyelim düşüyor, çok miktarda diyelim petrol üretiliyor ve doğalgazın fiyatının petrole bağlı olması dolayısıyla yani bu diğer ülkelerin bu doğalgazı transfer etmeleri, boru hattıyla taşımaları biraz zor yani hani ekonomik anlamda. O yüzden hani Türkiye'nin oradaki aramaları, aktör olması, içinde bulunması belki yeni dönemdeki o gazın yani Türkiye üzerinden taşınması konusu yani en önemli alternatiflerden birisi hale geleceğini düşünüyoruz. Hı hı. Halen o alternatif var ama onu çok fazla hani dile getirmek istemiyorlar. Diğer taraftan da hani Türkiye bu çabalarını hızlandırdı. Aslında Avrupa Birliği ülkeleri ağırlıklı olarak işte şu anda Rusya'dan hı hı. bu doğal gazı alıyor. Yani Doğu Akdeniz'deki kaynaklara bu kadar AB ülkelerinin diyelim destek vermesi, projelere destek vermesi Rusya'nın yani o bağımlılığını azaltma konusundaki adımları biraz hızlandırma çabası var. Türkiye'nin bulunduğu konum itibariyle de Türkiye yani bu coğrafi konumunu diyelim kullandığında yani Türkiye yani hem Rusya anlamında işte Avrupa Birliği ülkeleriyle önemli bir konum var hem de Doğu Akdeniz'deki evet. ülkeler açısından bu açıdan önümüzdeki dönemlerde gerçekten hani Doğu Akdeniz bu anlamda yeni enerjide kurulacak yeni denklem anlamında bu adımları daha proaktif adımları diğer politikaları hızlandırdığımızda çok daha farklı bir denklem kurulmuş olacak.
Peki hocam çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Erdal Tanas Karagöl konuğumuzdu.
Burası Kısa Dalga 31 metre 9700 kHz üzerinden Avrupa'ya, 25 metre 11660 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Astra, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve Türkiye'nin Sesi Radyosu.com adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve memleketim.gov.tr portali üzerinden yayın yapan Memleketim FM. Kısa Dalga 31 metre 9700 kHz üzerinden Avrupa'ya, 25 metre 11660 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e yaptığımız yayın burada sona erdi. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle 19 metre 15.350 kHz üzerinden, Irak, Suriye, Ürdün ve Arap Yarımadası'ndaki dinleyicilerimizle 19 metre 15.480 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız. Kısa Dalga yayınıyla gökyüzünde ve yeryüzünde. İnternet yayınıyla evinizde, cebinizde. Türkiye'nin eskimeyen sesi, Türkiye'nin Sesi Radyosu her zaman, her yerde sizlerle. Türkiye'nin Sesi Radyosu, vatan kokusu, sevda türküsü, gurbetin hüznü, kavuşma umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu, halaya durmak, hep bir ağızdan türkü söylemek, martılara atılan simit, komşuya verilen selam, ana kucağı, baba ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyonuzun sesi bizim için, memleket için yükselsin.
Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Astra, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve Türkiye'nin Sesi Radyosu.com adresinden ve Kısa Dalga 19 metre 15.350 kHz üzerinden Avrupa'ya, 25 metre 11.925 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Azerbaycan'a, 19 metre 15.480 kHz üzerinden Irak, Suriye, Ürdün ve Arap Yarımadası'na yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve memleketim.gov.tr portalı üzerinden yayın yapan Memleketim FM.
Ülkemizde her gün milyonlarca ekmek israf ediliyor. Bu israf ülkemizi milyonlarca lira zarara uğratıyor. Ve dünyada milyonlarca insan aç uyuyor. Onlardan biri de siz olabilirdiniz. Bir lokma ekmeğe muhtaç olmamak için ekmeğimizi, geleceğimizi israf etmeyin.
Hava durumu raporları ve tahminleri yeni günde.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yağışların öğle saatlerinden sonra Kıyı Ege, Çanakkale, Denizli, Antalya, Muğla, Adana'nın kuzeyi ve Osmaniye çevrelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak, akşam saatlerinden sonra Çanakkale, Tekirdağ çevreleriyle Kırklareli'nin kuzey kesimleri ve İstanbul'un batı kesimlerinde yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayıyla birlikte yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığına gelince, ülkemiz genelinde önemli bir değişikliğin olmayacağı, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı merkezlerde beklenen en yüksek sıcaklıklarsa şöyle: Ankara parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, kuzeyinin yüksekleri kar yağışlı 5, İstanbul çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 7, İzmir parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 12, Erzurum parçalı ve çok bulutlu -1, Amsterdam çok bulutlu 7, Atina yağmurlu 13, Bağdat parçalı bulutlu 16, Berlin çok bulutlu 3, Kiev kar yağışlı 0, Lefkoşa gök gürültülü sağanak yağışlı 17, Londra parçalı bulutlu 5, Madrid açık 11, Mekke sağanak yağışlı 29, Moskova kar yağışlı 1, New York çok bulutlu 7, Paris parçalı bulutlu 4, Pekin parçalı bulutlu 2, Roma parçalı bulutlu 8, Saraybosna kar yağışlı -5 ve Viyana hafif kar yağışlı 0 derece.
Yerinden en yeni ve en güncel bilgilerle aktarıyoruz.
Telefon bağlantısıyla devam ediyoruz sevgili dinleyicilerimiz. TRT Erbil temsilcisi Yılmaz Aslan hattımızda bizi bekliyor. Yılmaz Aslan merhaba.
Merhaba, günaydın.
Günaydın, sözü hemen size bırakıyoruz. Orta Doğu'dan bize neler aktaracaksınız?
Şüphesiz bugünkü en önemli gündem maddesi Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih'in Ankara'ya ziyareti olacak. Saat 10.30'da, 10.30 sıralarında gelmesi bekleniyor Ankara'ya. Saat 11'de Külliye'de resmi bir törenle karşılanacak. Saat 14 sıralarında bir basın toplantısı, ortak bir basın toplantısı düzenlenecek. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Berhem Salih'in ortak bir basın toplantısı. Saat 14.30'da Anıtkabir ziyareti gerçekleştirilecek ve saat 18'de de Meclis Başkanı Binali Yıldırım'la bir görüşme yapılacak. Bugün oldukça önemli bir ziyaret, çünkü 1 Ekim 2018 tarihinde Irak'ın yeni Cumhurbaşkanı olarak seçilmişti Berhem Salih ve bu Cumhurbaşkanlığı süresince de ilk ziyareti olacak. Hem yeni yılın yurt dışı seyahati olacak Salih'in. Hem de Türkiye açısından yurt dışından gelen ilk ziyaretçi, ilk Cumhurbaşkanı ziyaretçisi, ziyaretçi unvanını taşımış olacak. Görüşmede genel anlamda Türkiye ve Irak arasındaki ekonomik anlamdaki ikili ilişkiler görüşülecek. Yine günlük noktalarındaki kontrolün ticareti olan olumsuz etkileri gündeme alınacak. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz yıl 16 Ekim olaylarından sonra, Musul ve Kerkük operasyonlarından sonra merkezi Bağdat hükümetine bağlı sınırdan geçebilmek için ekstra tırlarımız ekstra gümrük vergisi ödüyordu. Bu gümrük vergileri çok fahiş oranda almıyordu. Bu ekonomiye ciddi anlamda olumsuz bir etkisi vardı. Bunun ortadan kaldırılması açısından konunun gündeme getirilmesi oldukça önemli. Aynı zamanda bildiğiniz gibi Süleymaniye bölgesindeki PKK'ların aktif olarak hareket etmesi Türkiye'nin tepkilerine neden olmuştu. Yönetimin, KYD yönetiminin, özellikle Süleymaniye yönetiminin bundan vazgeçmesi adına da çeşitli yaptırımlar uygulanıyor Türkiye tarafından. Bunların en başında Süleymaniye'ye Türk Hava Yolları'nın seferlerinin durdurulması söz konusuydu. Durduruldu da nihayetinde ve açılmadı şu ana kadar. Yaklaşık birkaç gün önce tekrar yeni bir kararla bu süre tekrar uzatıldı. En az 3 ay daha Türk Hava Yolları Süleymaniye bölgesine sefer yapmayacak. Bu yüzden Irak açısından da çok ciddi bir sıkıntı olmaya başladı. Bu seferlerin yapılamaması, bu da gündeme gelecek. Kerkük, Musul ve Basra'da Türkiye adına başkonsoloslukların açılması gündemdeydi. Basra için izin alındı ancak Musul ve Kerkük için henüz Bağdat Merkezi Hükümeti bir olur vermedi maalesef. Henüz bir izin vermedi. Bu izin olayı gündeme getirilecek. En önemli yine gündem maddelerinden birisi terörle mücadele. Kandil'e yönelik yapılan operasyonla birlikte PKK terör örgütüne ait unsurlar Sincar ve Mahmur bölgesine yoğunlaştı. Sincar ve Mahmur bölgesi de tamamıyla Haçlı Şabi ve Irak askerlerinin kontrolünde. Ve PKK'lılar da orada çok rahatlıkla kendi faaliyetlerine devam ediyor. Bu da Türkiye açısından Türkiye çok ciddi bir mesele olarak görüyor Mahmur ve Sincar'daki olayları. Irak Merkezi Hükümeti'nin PKK'ya yönelik herhangi bir müdahalede bulunmaması ya da onlarla birlikte rahat hareket etmesi Türkiye'nin çıkarlarına oldukça ters düşüyor. Türkiye tarafından bunlar da dile getirilecek. Diğer taraftan bildiğiniz gibi yılbaşı akşamı Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın bir Irak ziyareti olmuştu Anbar vilayetindeki El Asad üssüne. Ve bu habersiz yapılan bir ziyaret sonrası hükümet oldukça ağır eleştirilere maruz kalmıştı. Ve Donald Trump da orada çok önemli açıklamalar yapmıştı. Özellikle Suriye'den çekilecek Amerikan askerlerinin Irak'a yerleştirileceği ve Irak'ı da bir üs olarak kullanacaklarına yönelik bir açıklama yapmıştı. Bu konu da oldukça önemli. Asıl bu konu üzerinde Suriye'deki yerleşim, Suriye'deki Amerikan askerlerinin Irak bölgesine geçişi ve benzeri birçok konuda görüşmeler devam edecek. En önemli dediğimiz gibi gündem maddemiz şu an Berhem Salih ve Erdoğan görüşmesi, aynı zamanda Bin Ali Yıldırım görüşmesi. Diğer taraftan bildiğiniz gibi Irak'ta tam anlamıyla hükümet 22 bakanlık koltuğunu halen doldurabilmiş değil. 3 bakanlık koltuğu halen boş. Bununla birlikte kısa bir süre içerisinde bu sorunlar çözülüp hükümet tam anlamıyla görevine başlayacak mı ya da Adil Abdülmehdi yeni başbakan bütün baskılara dayanamayıp belki istifa etme durumu da söz konusu olabilir. Bununla ilgili son gelişmeler ne olur? Önümüzdeki günlerde ortaya çıkmış olacak. Aynı zamanda Irak Kürt Bölgesel Yönetim'de de yeni hükümet kurma çalışmaları için KDP dün bir toplantı gerçekleştirdi ve acilen bütün siyasi tarafların bir araya gelerek yeni hükümet kurma çalışmalarında aktif rol oynamaları gerektiği ifade edildi. Çok kısa bir süre içerisinde Irak Kürt Bölgesel Yönetimindeki parlamentonun da tam anlamıyla, hükümetin de tam anlamıyla kurulması ve görevine başlaması bekleniyor. Şu an için aktarabileceklerimiz bunlar.
Yılmaz Aslan, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz size. TRT Erbil temsilcisi Yılmaz Aslan hattımızdaydı.
Gündeme damgasını vuran olaylar, siyasetten ekonomiye, kültür sanattan spora, birçok alandaki gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Yeni Gün'de.
Sevgili dinleyicilerimiz, stüdyomuzda konuğumuz ORSAM Irak Çalışmaları Koordinatörü Bilgay Duman. Bilgay Duman, günaydın, hoş geldiniz.
Teşekkür ederim, yayınlar.
Sağ olunuz. Orta Doğu'da yaşanan gelişmeleri değerlendireceğiz ama bugün önemli bir konuğu var Türkiye'nin, onu sorarak başlayalım. Evet. Irak Cumhurbaşkanı Berham Salihi Türkiye'de olacak. Hı hı. Sınır güvenliği, Irak Türkiye sınırının güvenliği, Suriye konusu, yatırım, ikili ilişkiler konu başlıkları deniliyor. Nasıl değerlendireceksiniz?
Evet. 2019'un ilk yurt dışı ziyaretini yapıyor Berham Salih bildiğim kadarıyla. Yani bu da Türkiye oldu. 2017'de de dönemin başbakanı, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Binali Yıldırım Irak'ı ziyaret etmişti ilk yurt dışı ziyareti olarak. Yani bunlar önemli. Önemli adımlar atılıyor ilk yurt dışı ziyaretlerinde. Bunun bir anlamı olduğunu düşünüyorum ben açıkçası. 2019'daki işte Irak açısından gündemi gösterir nitelikte. Dikkat edecek olursanız 2017 yılı başladığında işte Binali Yıldırım'ın ziyaretiyle beraber Türkiye-Irak arasındaki ilişkiler son derece yüksek seviyeye doğru ulaşmıştı. Ve o günden bu zamana kadar gelişen bir ilişkiler silsilesi söz konusuydu. Nitekim seçim döneminde de Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu Irak'ı ziyaret etmiş ve Irak'a olan her türlü desteğin Türkiye tarafından verileceğini söylemişti. Irak'taki istikrarın, demokrasinin yerleştirilmesi ve yerine getirilmesi için. Bu kez de Berham Salih'in Türkiye ziyareti bu açıdan önemli. Türkiye-Irak arasındaki ilişkilerin en üst düzeyde konuşulacağı bir ziyaret olacak malumunuz. İki tarafın cumhurbaşkanları bir araya geliyor çünkü. Her iki taraf açısından da hem sorunlu hem işbirliği ortaya çıkabilecek konular var. Türkiye ve Irak şuna dikkat ediyor artık. Sorunlu konular üzerine çizerek işbirliğine yönelik alanlar üzerinden daha fazla durulması gerekiyor. Sorunlu alanları da işbirliğine çevirme konusunda bir ortak anlayış söz konusu. Bu istekliliği her iki tarafta da görebiliyoruz. Geçtiğimiz günlerde ORSAM'ı Irak Büyükelçiliği'nden diplomatlar ziyaret etmişti. Büyükelçimizle görüşmüştük, Irak Büyükelçisi'yle, Irak'ın Türkiye Büyükelçisi'yle. Aynı hissiyatı onlarda da fark etmiştik ve Irak'ın Türkiye'ye önümüzdeki süreçte daha da yakınlaşacağını söyleyebiliriz. Irak'ta şöyle bir sıkıntı var. Bir tarafta İran, bir tarafta Amerika. Her iki kesim de Irak'ı bir taraftan kendine doğru çekiştiriyor. Burada denge sağlayıcı faktörlerden bir tanesinin ben Türkiye olabileceğine inanıyorum bu anlam itibariyle. Çünkü Türkiye özellikle seçim sürecinden itibaren Irak'ta tamamen dengeli ve bağımsız bir pozisyon aldı ve Irak'taki hükümeti kim kurarsa kursun onunla çalışma iradesi göstereceğini beyan etti. Türkiye bunun gerekliliklerini pek çok kez yerine getirdi. Türkiye ile Irak arasındaki en sorumlu meseleler olarak ifade edilen işte su meselesi gibi ya da işte PKK konusundaki atılan adımlar gibi meselelerde Türkiye, Irak'ın inisiyatifine dikkat ederek bu konuda adımlar attı. Özellikle su konusu yaz aylarında Irak'ta çok ciddi problemlere yol açmıştı. Biliyorsunuz işte Basra'da gösteriler yaşandı, Irak'ın diğer bölgelerinde susuzluk yaşandı. Türkiye uzun süre barajlarında, Dicle'ye giden ya da Dicle üzerinde su tutan barajlarda su tutmayacağını açıkladı. Bu Türkiye'nin Irak'a yönelik yaklaşımının en önemli göstergelerinden bir tanesiydi. Tabii özellikle 2017'deki referandum sürecinden sonra, yani Kürt bölgesindeki referandum sürecinden sonra Türkiye ve Bağdat arasında yakınlaşan ilişkiler var. Türkiye, Irak'ın toprak bütünlüğünün desteklenmesi ve siyasi birliğin sağlanması konusunda inisiyatif almış durumda. Şimdi Irak'ta bunun karşılığını verme aşamasında. Tabii ön plana çıkacak konuları zaten Yılmaz Aslan Bey oldukça net ifade etti. Her iki taraf arasında devam eden süreçler var. Öncelikle tabii PKK meselesi belki Türkiye-Irak arasındaki en önemli konulardan bir tanesi. Çünkü artık PKK dağlarda değil, şehir merkezlerine doğru yönelmeye başladı. Türkiye, Irak'ın kuzeyinde Kandil'de uluslararası hukuku getirmiş olduğu hakları kullanarak ve Irak'la yapılan, daha öncesinde 1986'da yapılan anlaşmayı kullanarak Irak'ın kuzeyine operasyonlar düzenliyor. Çünkü Irak merkezi hükümeti o bölgelere hakim olabilecek kadar güçlü bir hükümet değil maalesef. Hı hı. Ve Irak'ın kuzeyindeki kontrolünü de sağlayabilmiş değil. O nedenle Türkiye, Irak'ın kuzeyinden kendi topraklarına yönelik terörün engellenebilmesi için Irak topraklarına, Irak'ın kuzeyine hava operasyonları ve kara operasyonları yürütüyor bildiğiniz gibi. Özellikle Kandil bölgesinin büyük bölümünden PKK teröristleri kaçmak zorunda kaldılar. Büyük bölümünü yine Türkiye imha etti. Ama bunlar şehir merkezlerine yerleşiyor. Şimdi şehir merkezlerinin şöyle sıkıntıları var. Yani şehir merkezleri derken şöyle. Bir Mahmur var. Şu an en fazla yoğunlaştıkları. İki Sincar var. Ama her iki taraf konuşulurken bence Kerkük ve çevresindeki PKK varlığı da konuşulmalı. Çok ciddi bir PKK varlığı olduğunu biliyoruz. Süleymaniye'nin güneyinde biraz daha Diyala'ya yakın bölgelerde özellikle Kifri çevresinde PKK'nın varlığı olduğunu biliyoruz. Bu bölgeler de dikkatle incelenmeli ve takip edilmeli diye düşünüyorum ben. Yani biz bugün sadece Sincar ve Mahmur'u ifade ediyoruz belki ama dediğim gibi diğer bölgelerdeki PKK varlığı da ciddiyetini koruyor. O nedenle öncelikle hani çok belirgin olan yerler olan bu Mahmur ve Sincar'daki PKK varlığının ne olacağına dikkat çekilecektir diye düşünüyorum ben. Özellikle Sincar Türkiye'ye en yakın bölge şu an PKK'nın aktif ve belki de hakim olduğu diyebileceğimiz coğrafya. Nitekim geçtiğimiz hafta Sincar kaymakamını PKK'ya yakın gruplar Sincar'a almamıştı ve en son oradaki aşiretlerle bir araya gelerek kendilerine yakın bir kaymakam seçme işine girdiler. Yani sadece PKK artık alan hakimiyeti olarak değil, idari olarak da Irak topraklarına yerleşmeye çalışıyor. Yani her ne kadar işte bu PKK değil ya da işte PKK ile bağlantıları yok dense de bunu herkes biliyor ki apaçık. Suriye'de işte YPG'nin olduğu gibi ya da işte siyasi kanat PYD'nin olduğu gibi Irak topraklarında da işte Erbil ve kuzeyinde daha çok Tevgar Azade olarak ifade edilen bir parti vardı ki onun büroları kapandı ama diğer bölgelerde daha çok gezdiler üzerinden hareket eden bir PKK varlığı olduğunu görüyoruz. Ve PKK ile bağlantılı olarak YBŞ ismiyle bir örgüt kurdular. İşte Sincar Direniş Birlikleri ismiyle ve bunlar aynı zamanda siyasi de bir pozisyon alıyorlar. Tamamen ideoloji aynı, bütün operasyonlarını yönlendiren PKK unsurları ve seçimden hemen önce Musul İl Meclisi Sincar'daki PKK'ya yönelik çekilme ya da işte çıkarılma kararı almıştı. Her ne kadar o dönemde işte PKK'nın bazı unsurlarının Sincar'dan çıkarıldığı söylense de tabii bunu tabiri caizse biraz belki amiyane olacak ama kimse yutmadı. Yani PKK'nın unsurlarının halen Sincar ve çevresinde olduğunu biliyoruz ki özellikle Sincar'ın kuzeyinde Sinun dağları bölgesinde PKK'nın aktif olduğu bir bölge. Türkiye'ye en yakın bölge bu nokta ve Suriye-Irak arasındaki geçişin sağlandığı bölge. İlginçtir ki işte Trump'ın açıklamalarına belki biraz sonra konuşacağız ama Amerikan askerlerinin de olduğu bölge burası. Yani bilindiği kadarıyla Amerika'nın o bölgede bir üstlenmesi söz konusu. Yani PKK ile işte ya da işte PKK bağlantılı örgütlerle bu anlamda Amerikan silahlı kuvvetlerinin dirsek temasının halen çok sıcak olduğunu bu anlamıyla ifade edebiliriz. Bu nedenle Sincar ve Mahmur'daki PKK varlığının son PKK varlığına son verilmesi muhtemelen ikili görüşmelerdeki önemli konulardan bir tanesi olacak. Tabii diğer taraftan yeni sınır kapısının açılması konusu da ben gündeme geleceğini düşünüyorum. Ovaköy konusunda ciddi bir çalışma var. Bugünün çalışması değil bu aslında. Yani belki 2000'lerin başından itibaren bu çalışmalar yoğun olarak yapılıyor ama son süreçte 2017'den sonra hızlanan bir yapı var. Çünkü referandum sonrasında işte Habur'daki geçişlerin sınırlandırılması hem Türkiye'deki firmaların Irak'a ilişkin ticaretini sınırlandırdı ve Irak'a ilişkin ticaretine zarar verdi. Hem de tek sınır kapısı üzerinden Irak'la bağlantı kurmanın Türkiye ve Irak arasındaki hem siyasi hem diplomatik ilişkilere zarar verdiğini gördük. Yani ekonomi bir yanda, diğer taraftan da siyasi ilişkilere de zarar veriyor ve kısıtlıyor. O nedenle Türkiye bu sınır kapısını ikiye çıkartarak tek sınır kapısındaki bağlılığı azaltmak istiyor. Tabii bunu Irak'ın kuzeyindeki yönetim ve işte Kürt liderler işte o köyü Habur'a alternatif olarak görüyorlar ama Türkiye açısından bir alternatif değil bu. Iraklılar ve özellikle Kürtler şunu çok iyi anlamalı. Türkiye Irak'a bütüncül bir şekilde bakıyor. Türkiye işte Irak sınırlarını tek bir sınır olarak görüyor ve tek bir yönetim halinde bakıyor. O nedenle her iki kapı birbirinin tamamlayıcısı olacak. Yani birbirine alternatif değil, birbirinin tamamlayıcısı. Türkiye işte Habur sınır kapısına, işte Kürt bölgesine açılan kapı, Ovaköy sınır kapısına, işte Irak merkezi hükümetine açılan kapı olarak bakmıyor. Her ikisi de Irak'a açılan kapılarımız. Yani Ovaköy'de açılırsa. O nedenle ikisi birbirinin tamamlayıcısı olacak ve Türkiye'nin Irak'la arasındaki ilişkileri sadece ticari açıdan değil, ekonomik açıdan değil, hem kültürel açıdan, hem sosyal açıdan, hem siyasi ve diplomatik açıdan geliştirecek bu sınır kapısı. O nedenle o köyün ben yeniden gündeme geleceğini düşünüyorum. Tabii diğer taraftan Türkiye'nin Irak'taki diplomasi atağı da var. Bu atak içerisinde Yılmaz Aslan Bey ifade etti. Türkiye'nin Basra ve Musul Başkonsolosluklarının yeniden açılması meselesi söz konusu. Şimdi Yılmaz Aslan Bey söylerken işte Musul'a izin verilmedi gibi bir ifadede bulundu. Şöyle, Türkiye 2009'da zaten Musul'daki başkonsolosluğunu açmıştı. Ama işinin girmesiyle beraber, ki biliyorsunuz Musul Başkonsolosumuz ve çalışanlarımız IŞİD tarafından kaçırılmıştı. Evet. 2014'ten bugüne kadar Musul'daki başkonsolosluk kapalı kaldı. Şimdi bunun yeniden açılması için bir onay süreci bekleniyor. Yoksa hani Musul'da zaten başkonsolosluğumuz vardı. Bunun yeniden açılması planlanıyor. Tabii Musul'la beraber işte Kerkük ve Necef için de başkonsolosluk açılması konusunda başvurular yapıldı. Kerkük için bildiğim kadarıyla bu birden fazla yapılan başvuru. Daha önce de pek çok kez cevap alınamamıştı bununla ilgili ya da reddedilmişti. Ancak Türkiye-Irak ilişkilerinin gelişen seyri dikkate alındığında önümüzdeki süreçte açılabilme olasılığını ben açıkçası artık çok da ihtimal dışı görmüyorum. Bu Türkmenleri rahatlatacak bir durum olarak ortaya çıkacak. Çünkü bu sadece yani diplomatik bir önemi yok. Türkmenler açısından da manevi bir değeri var. Çünkü Türkiye artık orada olmuş olacak. Yani biliyorsunuz işte konsolosluklar ya da büyükelçilikler o ülkelerin toprakları olarak sayılıyor. O nedenle Türkiye'yi onlar orada görecekler. Türk bayrağını dalganırken görecekler ki Kerkük'te ya bir Amerikan konsolosluğu olarak ifade edilen bir yer vardı ama hani orası Amerikan askerlerinin ya da Amerikalı yetkililerin kaldığı yerdi. Onun dışında sadece Türkiye'nin başkonsolosluğu olacak eğer orada bir konsolosluk açılırsa, ki Kerkük'e yönelik havaalanının açılması da söz konusu. Iraklılar bunun için uğraşıyorlar. Eylül'de böyle bir girişim yapmışlardı, Eylül ayında, ama hani başlamadı. Eğer olursa Türk Hava Yolları da Kerkük'e hemen uçuşlarını başlatacağını açıklamıştı. Bu da önemli bir mesele. Yani Türkiye gittikçe Irak'ta elini güçlendirir bir pozisyon alıyor. Tabii bunun dışında ikili ilişkilerde ticaret seviyenin de artırılması durumu yeniden gündeme gelebilecek. Çünkü IŞİD öncesinde 12-13 milyar dolara kadar yükselen bir ticaret hacmi söz konusuydu. Bildiğimiz kadarıyla bu yıllarda halen 8-9 milyar dolar seviyesinde. Yani yeniden bu eski düzeyine getirilmesi önemli olacak diye düşünüyorum ben. Bu da yeniden gündeme gelecektir. Tabii bölgesel konular da önemli. İşte Türkiye'nin Irak'la ilişkilerinde İran'ın etkili olma potansiyeli var. Çünkü İran, Irak'ta çok etkili bir ülke. O nedenle işte İran-Irak ilişkileri, İran-Suriye ilişkileri de gündeme gelecektir. Yani çok geniş kapsamlı bir görüşme ve içerik bekliyorum ben. Tabii Yılmaz Aslan Bey'in söylediği önemli bir unsur daha vardı. Özellikle Süleymaniye'deki PKK varlığı ve Süleymaniye yönelik uçuşların durdurulması meselesi söz konusuydu. Şimdi evet, Irak Cumhurbaşkanı olarak geliyor Berham Salih, ama Berham Salih'in aynı zamanda siyasi kişiliği de var. Siyasi kişiliği de Süleymaniye'deki en etkili güç olan KYB'nin adayı olarak Cumhurbaşkanı seçilmesi. Her ne kadar seçim sürecinde işte KYB'den ayrılarak bir koalisyon kurmuş olsa da, yani başka bir parti oluşturmuş olsa da Cumhurbaşkanlığı adaylığı için KYB'nin temsilcisi olarak ortaya çıkartıldı ve KYB'nin temsilcisi olarak seçildi. Kendisi Süleymaniyeli. Muhtemelen hani hem siyasi kimliğini hem kişisel öngörülerini ortaya koyarak Süleymaniye ile ilgili konularda konuşacaktır, ama Süleymaniye konusunda Türkiye direnç göstermeye devam edecektir diye düşünüyorum. Ben birkaç sebebi var bunun. Ya bir, halen PKK'nın elinde Süleymaniye'den kaçırılmış hem yetkililer hem vatandaşlarımız var. Yani bu çok fazla gündeme getirilmiyor ve KYB'nin buna karşı hiçbir şey yapmadığını biliyoruz. İki, biraz önce de söyledim. PKK Süleymaniye'de halen çok aktif. Yani her ne kadar işte KYB'li Kubat Talebani, ki Celal Talebani'nin oğlu başbakan yardımcısıydı, bir karar alarak işte Süleymaniye'deki bütün Tevgara Azadi ve PKK bağlantılı işte örgütlerin ve kuruluşların Süleymaniye'deki ofislerin kapatılması yönünde karar aldı, ama bugün PKK'nın halen çok aktif bir şekilde ve çok rahat bir şekilde Süleymaniye'de, şehir içinde ve çevresinde çok rahat pozisyon aldığını, işte dolaşabildiğini biliyoruz. Bunlara yönelik de somut adımlar atılması lazım. O nedenle Süleymaniye meselesi de gündeme geldiğinde Türkiye bunları dile getirecektir. Ama söylediğim gibi her ne kadar sorumlu alanlar olsa da, muhtemelen belki Irak hükümeti bu konuda bastıracaktır. Türkiye'nin Başika'daki varlığı yine gündeme gelebilir. Ama Türkiye zaten Başika konusunda çok net. Iraklılara devredilmiş bir yer ve Irak üssü olarak ifade ediyor Türkiye. Bu konuda bir sorun teşkil etmeyecektir. Bu nedenle pek çok alanda Türkiye ve Irak arasında ilişkilerin geliştirilmesi ve sorunların çözümüne yönelik adımlar atılmasına yönelik bir ziyaret. Ben olumsuz bir tavır olacağını düşünmüyorum. Olumsuz bir durum yaşanacağını düşünmüyorum. İlişkiler daha iyi noktaya getirilmek için çaba gösterilecektir.
Peki, bir de Yılmaz Aslan, geçtiğimiz günlerde yılbaşında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Irak'ta bir ziyaret gerçekleştirdiğini söyledi. Ülkesinde de pek hoşa gitmeyen bir ziyaretti. Cumhurbaşkanıyla da, Irak Cumhurbaşkanıyla da görüşemedi. Nasıl değerlendireceksiniz?
Yani ani bir ziyaret olarak değerlendiriliyor ama yani merkezi hükümetin çok ciddi eleştirisini aldı. Şimdi eğer hani izinsiz bir ziyaretse, Trump'ın böyle çat kapı işte hani babasının evine gidiyor gibi gitmesi, tabii Irak'ın egemenliğinin zedelenmesi anlamına gelecek. Çünkü Iraklılar bu konuda zaten hassasiyetle üzerinde duruyorlar ve yeni oluşturulmaya çalışılan bir Irak hükümeti var. Şimdiden Irak hükümetinin meşruiyetini zedelemiş oluyorsunuz. O nedenle Iraklılar buna tepki vermekte çok haklılar. Tabii diğer taraftan Trump onu söylerken işte İran'ı da hani oradan vuruyor. İran askerleri de orada var. İşte İranlı yetkililer de böyle çat kapı geliyorlar. Yani Irak'ın bu hale getirilmemesi lazım. Zaten Amerikan işgaliyle beraber çok ciddi yaşanan sıkıntılar, işte bugüne kadar olan bütün olaylar Amerikan işgalinin etkisi ile ortaya çıkan olaylar. O nedenle Trump'ın hani böyle bir anda gidip işte Irak'ı ziyaret etmesi açıkçası Irak'ın egemenlik haklarına zarar veriyor. Adil Abdülmehdi ile başbakanla görüşememesinin sebebinin işte ziyaretteki anlaşmazlıklar olduğu ifade edildi. İşte törenle ilgili anlaşmazlıklar olduğu ifade edildi. Şimdi doğrudan üsse gitmesi de ilginç Trump'ın. Esad üssü en çok Amerikan askerlerinin bulunduğu üs. Yaklaşık Irak'taki Amerikan askeri sayısı 7000 civarında. Ve burada her ne kadar işte Iraklı güvenlik güçlerine eğitim verildiği söylense de aynı zamanda Amerika'nın da bir izleme üssü olarak görev yapıyor. Trump Irak Suriye'den çekilirken işte Suriye'deki operasyonlar için Irak'ı kullanabiliriz demişti. İşte El Esad üssü Suriye'ye en yakın noktadaki üs. Tam sınır bölgesindeki üs. O anlamda da bir önemi var. Tabii Trump'ın son dönemde Savunma Bakanlığı'na bizzat Mattis'e, yani hem Savunma Bakanı'na hem Brett McGurk'e, Amerika'nın IŞİD'le mücadeleden sorumlu yetkilisiydi ki o da görevinden ayrıldı. Son dönemde Savunma Bakanlığı ve askerlerine yönelik çok ciddi bir kampanyası söz konusu, çok ciddi bir eleştirisi söz konusu. Hatta dün de bir açıklama yaptı. Ben bir general olsaydım nasıl bir general olurdum falan diye böyle kendini övmekten geri durmadı. O nedenle askerlere de bu anlamda bence sahip çıktığını gösteriyor. Hani Savunma Bakanlığı'na sahip çıktığını gösteriyor. Kendi iç politikası açısından da ilginç bir ziyaret oldu. Ama bu aynı zamanda da Amerika'nın Irak'taki varlığının, Irak'taki elinin halen çok güçlü olduğunun bir göstergesi. Bu hem İran'a bir mesaj, hem Iraklılara da bence bir mesaj. Eğer Irak biraz Amerika'nın çizgisinden çok fazla uzaklaşırsa işte Amerika'nın ve Trump'ın atacağı adımların neler olabileceğinin bir mesajı bence.
Bölgeden tamamen çekilmeyeceği konusunda da bir mesaj.
Tabii ki. Yani zaten çekileceğini çok fazla kimse düşünmüyor. Özellikle Irak'tan çekilmesini ben çok mümkün olduğunu düşünmüyorum. Çünkü Irak Amerika işi için bir direnç noktası. Yani evet, Suriye'de zaten yerleşik değildi ve Suriye'de pek çok aktör var. Ama Irak Amerika'nın göz bebeği diyebileceğimiz yer. Ve çok ciddi paralar harcandı. Yani çok ciddi bir siyasi ve askeri yatırım yapıldı oraya. 3 trilyon dolardan bahsediyoruz harcanan para. Belki de daha fazlasından bahsedebiliriz. Önemli, bu kadar yatırım yapılmışken, işte tam Orta Doğu'nun merkezinde olan bir ülkede bu kadar etkili olmuşken, Suriye'den tamamen çekilse bile, ki çekilmeyeceğini söyledi, çekilse bile ben Irak'tan tamamen bir çekilişin olacağını açıkçası düşünmüyorum. Irak, Amerika için hala bir üs konumunda.
Peki bakalım önümüzdeki günler neler getirecek, göreceğiz. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ediyorum.
Programımıza katıldığınız için. Orsam Irak Çalışmaları Koordinatörü Bilgay Duman konuğumuzdu. Böylelikle bugün programımızın sonuna geldik. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Yeni gün.